Ayrım 9, sayfa 75. Atatürk'ün Halife Ömer'in Arapçılığı, bir hırka bir hurma hikayesinin artık bir insanlık erdemi olmadığı, Arapların köleleri arasında Türk çocuklarının da olduğu, Hazreti Muhammed'in halifesi ünvanını taşıma maskaralığında bulunanlar biçimindeki tarihsel açıklamaları, sıradan bir Müslümanı rahatsız etse de bu açıklamaların bilimsel gerçekliği inkar edilemez. Profesör Celal Şengör diyor ki, ortaya çıkmış olan belgenin mantıki şüphe uyandıracak bir yanı yok mudur? Bir cinayet araştırmasının ilk adımı niyet aramak, yani bu cinayeti işlemek için kimin ne sebebi olabilir sorusunu sormak değil midir? Sonra ilk şüpheli hemen suçlu mu ilan edilir? Atatürk'ün bir mektubundaki birkaç cümleye dayanarak, üstelik o cümleleri de bağlamından koparıp kabaca Atatürk dinsiz sonucuna varanların ne mantıki şüpheden ne de niyet aramaktan haberleri vardır. Sorulacak ilk soru şudur. Atatürk bu mektubu ne sebeple, hangi niyetle yazmıştır? Her şeyden önce Atatürk, sansürlenen mektubunda kullandığı İkra Bismi Rabbi safsatası ve Muhammed'in halifesi ünvanını taşımak maskaralığında bulunanlar gibi zehir zemberek ifadeleri çok önemli bir amaca yönelik olarak tamamen bilinçli şekilde seçip kullanmıştır. Çünkü bir sebebi, bir niyeti vardır. Nitekim bu ifadelerin yer aldığı mektubu herhangi bir dostuna veya yakınına değil, Türk Tarih Kurumu Başkanı nezdinde kurum üyelerine göndermiştir. Yani burada bir strateji vardır. Atatürk yeni Türkiye'nin okullarında Türk çocuklarına okutulacak tarih kitaplarındaki İslam tarihi ve Türkler konusunun Arap milliyetçisi ve alışılagelmiş Arap-İslam anlayışı çizgisinde değil, tamamen tarafsız ve bilimsel nitelikte olması gerektiğini Türk Tarih Kurumu üyelerine en iyi, en etkili şekilde anlatabilmek için hem cami eserli Zakir Kadiri'yi hem de bilimsel olmayan klasik din ve tarih anlayışını en ağır şekilde eleştirmiştir. Yani Zakir Kadiri'ye cami eser kaçkını, İkra Bismi Rabbi ilkesine safsata ve ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilke, halifelere de maskara diyerek kendisini bir türlü anlamayan muhataplarına onların anlayacağı dilden sarsıcı bir tür şok tedavisi uygulamıştır. Böylece Atatürk, Türk Tarih Kurumu üyelerine size bugüne kadar öğretilen alıştığınız İslam tarihi ve Türkler anlatılarını unutun. Konuya belgeler ışığında ve Müslüman olsanız bile tamamen dışarıdan bilimsel bir gözle yaklaşın. Dinsel veya duygusal nedenlerle gerçekleri çarpıtmayın. Değerlendirmelerinizde milli süzgeçlerinizi kullanın. Tarihi gerçekleri olduğu gibi anlatın demek istemiştir. Atatürk'ün gerçeğe ölümüne bağlılığı ve gerçek bilim insanlarına özgü bu bilimsel duyarlılığı takdire şayandır. Bu strateji konusunu şöyle örneklendirelim. Nasıl ki Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı yıllarında dünya Müslümanlarını Hristiyan işgalciye karşı Türkiye'ye yardıma çağırmak amacıyla Kur'an ayetleriyle süslü İslam dünyasına yönelik beyannamelerine bakarak "Bak, ayeti yüceltti" diye onu dindar ilan etmek doğru değilse, laik cumhuriyetin laik okullarında okutulacak bilimsel tarih kitaplarındaki İslam tarihi ve Türkler bölümünün dinsel değil, bilimsel yazılmasını sağlamak amacıyla tarih kurumu üyelerine yazdığı mektuptaki sarsıcı din eleştirilerine bakarak da "Bak, ayete safsata dedi" diye onu dinsiz ilan etmek doğru değildir. Tabii ki Atatürk'ün her iki stratejik yaklaşımı da zamanına göre inandığı güçlü gerekçelere dayalıdır. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda İslam'ın birleştirici, bütünleştirici gücü inandığı güçlü bir gerekçe ise, laik cumhuriyetin bilimsel tarih kitaplarında İslam tarihi ve Türkler konusunun dinsel değil bilimsel yazılması da inandığı güçlü bir gerçektir. Başka bir örnekle konuyu biraz daha netleştirelim. Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında 1 Ağustos 1920 tarihinde annesi Zübeyde Hanım'a yazdığı bir mektupta bir yerde şöyle demiştir. Muhterem valideciğim, ulusal gücü kullanmaktan başka çare yoktu. Ben de öyle yaptım. Elhamdülillah başarılı oluyorum. Pek yakında elle tutulur sonucu bütün dünya görecektir. Yoksa her ne olursa olsun elhamdülillah önemi yoktur. Madamın benim hakkımda bir riyası vardı. Galiba o çıkacaktır. İnşallah yakında sevinç içinde görüşeceğiz. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 5 vakit namazını kılan, orucunu tutan, Kur'an'ını okuyan, her bakımdan çok dindar bir kadındır. Annesinin dindarlığının farkında olan Atatürk, annesinden ayrı olduğu Kurtuluş Savaşı'nın o zor günlerinde, çok sevdiği annesine yazdığı mektubunda, elhamdülillah başarılı oluyorum. Elhamdülillah önemi yoktur. İnşallah yakında sevinç içinde görüşeceğiz gibi İslami terminolojiye uygun ifadeleri mektup içine adeta özenle yerleştirmiştir. Atatürk'ün mektup içine özenle yerleştirdiği bu dinsel ifadeler onun dindarlığını değil, dindar annesini mutlu etmek, sevindirmek, onu başaracağına inandırmak istediğini kanıtlar. Demem o ki, Atatürk'ün elhamdülillah, inşallah gibi dinsel ifadelerle dolu 1 Ağustos 1920 tarihli mektubu Atatürk'ün dindarlığını kanıtlamadığı gibi, Atatürk'ün İkra Bismi Rabbi Safsatası ifadesinin yer aldığı 16-17 Ağustos 1931 tarihli mektubu da Atatürk'ün dinsizliğini kanıtlamaz. Her iki mektupta da Atatürk'ün ne dediğinden önce niye dediği sorusunun yanıtı daha önemlidir. Sonuçta her iki mektubu da stratejiktir. Ancak yine yukarıda belirttiğim gibi bu stratejiler inandığı gerçeklere dayalıdır. Örneğin 1 Ağustos 1920 tarihli mektubunda rüyaya inandığı izlenimi vermiştir ki, gerçekten de Atatürk rüyaya inanmaktadır. 16-17 Ağustos 1931 tarihli mektubundaysa dinlere bile bilimsel gözle bakmak gerektiği izlenimini vermiştir ki Atatürk gerçekten de tek yol gösterici olarak aklı ve bilimi görmektedir. Falih Rıfkı Atay'ın dediği gibi Atatürk çok defa söylediklerinin ve yazdıklarının arkasındadır. Onu yaptıklarıyla ele almak gerekir. Atatürk'ün yazdığı İslam tarihi, akılcı ve bilimsel. Profesör Celal Şengör diyor ki, üniversitenin tahammül edemeyeceği tek şey gözlemle denetlenemeyen, mantıken tartışılmayan düşünce ürünlerinin değişmez gerçekler olarak öğretilmeye kalkılmasıdır. Bir yandan dünyanın 7 günde yaratıldığına inanıp jeoloji öğrenmek nasıl mümkün değilse, diğer yandan Adem'le Havva efsanesine inanıp biyoloji yapmak da öyle mümkün değildir. Dünyanın üzerindeki 7 kat göğe inanıp astronomi yapmak nedenli olanaksızsa, nedenselliği Al-Gazali'nin yaptığı gibi reddedip fizik yapmak da o kadar mümkün değildir. Yine Şengör'den okuyalım. Bilimsel olmayan bir fikir, bilim öğreten bir derste ve müfredat programında olamaz. Herhangi bir önermenin bilimsel olabilmesi için betimlediği ve veya açıkladığı gerçek dünyayla temas kurabilmesi gerekir. Deney veya gözlemle test edilemeyen her varsayım bilim dışıdır ve güvenilemez. Buna sicim teorisi de test yolları önermeyen tüm sosyal kuramlar ve tüm dinlerde dahildir. Test edilmesi mümkün olmayan fikirlerin peşine takılan herkes cehaleti peşinen kabullenmiş demektir. Cemiyet ise cahillere teslim edilemez. Atatürk'ün öncelikli amacı da cehaleti yenmektir. Bu nedenle Atatürkçü eğitim her şeyden önce bilimseldir. Bilimselliğin temelinde ise laiklik vardır. Atatürk, yeni Türkiye'de okullarda Türk çocuklarına okutulacak ders kitaplarının bilimsel, laik ve ulusal, dolayısıyla çağdaş olmasına büyük özen göstermiştir. Bu nedenle dinler tarihi ve onun içinde İslam tarihi ve Türkler anlatılırken, yazılırken de bu bilimsellik ve ulusallık ölçülerinin göz ardı edilmemesini istemiştir. Daha önce de vurguladığım gibi Atatürk tarih ders kitaplarındaki İslam tarihi ve Türkler konusunun da dinsel kaynaklarla değil, tamamen bilimsel kaynaklarla, belgelerle anlatılmasını istemiştir. Ancak Atatürk'ün bu isteği tam olarak yerine getirilememiştir. Bunun üzerine Atatürk oturmuş liselerde okutulacak olan Tarih 2 Orta Zamanlar adlı kitabın İslam tarihinin doğuşu ve gelişimi bölümünün önemli bir kısmını kendisi yazmıştır. Afet İnan'a kulak verelim. Yalova'da çalışmalarda ele alınan konuyu da belirtmek isterim. İslam tarihi için hazırlanan yazıyı Atatürk iyi bulmamıştı. Onun için bana söylediği şu oldu. İslam tarihine ilişkin kitapları toplayınız. Yalova'ya götüreceğiz. Bir sandık kitap oraya götürüldü. Ayrı ayrı kimselere bunları okuyup not almaları için vazifeler verildi. Ben de bunlardan bir kısmını okudum. Atatürk özellikle Hazreti Muhammed'in gazvelerini incelerken onların haritalarını da kendisi çizmiştir. Burada peki ama Atatürk İslam tarihi yazacak kadar bilgi birikime sahip midir sorusu akla gelebilir. Evet, sahiptir. Şöyle ki, Atatürk'ün okuduğu 4289 kitaptan 161'i doğrudan dinle ilgilidir. Bunlardan 121'i doğrudan İslam diniyle, 21'i diğer dinlerle, 19'u da din, toplum ve siyasetle ilgilidir. Özetlemek gerekirse, Atatürk Filibili Ahmet Hilmi'nin Allah'ı inkar mümkün müdür? Tarihi İslam, Bonsens'in Abdullah Cevdet çevirisi Aklı Selim, Cemil Sait'in Kur'an-ı Kerim tercümesi, Ruşeni'nin Din Yok Milliyet Var, Ahmet Naim'in Sahih-i Buhari, Kitab-ı Mukaddes, Ziya Paşa'nın Endülüs Tarihi, Rosie'nin İslam Tarihi Üzerine Deneme, Ernst Haeckel'in Din ve Evrim, Zeyda'nın Medeniyet-i İslamiye Tarihi, Şemsettin Günaltay'ın İslam Tarihi, İnsa Batu'nun İslam ve Müttefiklerinin Politikası ve Leon Kehatani'nin Hüseyin Cahit Yalçın tercümesi 9 ciltlik İslam Tarihi adlı eserlerini altına çizerek sayfa kenarlarına notlar alarak okumuştur. Atatürk bu okumalarında özellikle Kehatani'nin İslam Tarihi adlı kitabından etkilenmiştir. Kehatani, İslam tarihine dinsel bir gözle değil, akılcı ve bilimsel bir gözle yaklaşan biridir. Atatürk Tarih 2 kitabında İslamiyet'in doğuşu bölümünü yazarken daha çok Kehatani'nin yazdıklarından yararlanmıştır. Atatürk'ün Tarih 2 kitabı için Kur'an'la ilgili yazdıklarının bir kısmı şöyledir. Muhammed'in bir melekle ve Allah'la hakikaten konuşmuş olduğu kanaatinde bulunanlar olduğu gibi Muhammed'in isteyerek böyle söylediğini de ileri sürenler olmuştur. Bu faraziyeleri bir kenara bırakmak ve meseleyi ilim ve mantık çerçevesi içinde mütalaa etmek daha doğru olur. Daha önce de dikkat çektiğim gibi Atatürk burada açıkça İslam tarihine faraziyelerle değil, ilim ve mantık çerçevesine bakmak gerektiğini belirtmiştir. Nitekim Atatürk yine hatırlayacağınız gibi Muhammed'in beyan ettiği sureler uzun bir devirde dini tefekkürün mahsulü olmuştur diyerek Kur'an'ın ortaya çıkışını da akli ve mantıki çerçevede açıklamaya çalışmıştır. Atatürk'ün katkılarıyla yazılan Tarih 2 kitabında Kur'an ve Vahiy başlığı altında Kur'an-ı Kerim'le ilgili ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Kur'an'ın tanımından temel Kur'an kavramlarına, ayetlerin toplanmasından Kur'an'ın içeriğine kadar birçok Kur'an merkezli konu, alışılmışın dışında bilimsel ve akılcı bir şekilde şöyle anlatılmıştır. Muhammed'in peygamberliğinin başlangıcına dair birçok rivayet vardır. Bunlar pek çok efsaneye karışmıştır. Gerçekte peygamberin ilk söylediği Kur'an ayetinin ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Bu esasları ihtiva eden cümlelere ayet, ayetlerin mürekkep parçaları da sure denir. İslam rivayetlerinde bu ayetlerin Muhammed'e Cebrail adında bir melek aracılığıyla Allah tarafından vahiy, yani ilham edildiği kabul olunur. Ayrım sonu. Sayfa 81.